Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hidayet Erdoğan'la birlikteyiz. Tefekkür Ufku programında güzel ahlakı bitiren, güzel ahlak hasletini bizden alan maddeleri hocamla konuşuyorduk. İmam Maverdi'nin kaleme almış olduğu Edebi Dünya ve Din adlı eserden yola çıkarak ve son maddesine gelmiştik. Sonrasında yine başka bir önemli maddeyi sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Ama son maddemizi hocamızdan alıp programımıza başlamış olalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Allah razı olsun hocam. Güzel ahlakı bitiren, bozan sonuncu maddeyi de sizden dinleyelim hocam. Sonrasında haya konusunu işleyeceğiz. Buyursunlar efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet, insanda güzel ahlakın işaretleri, alametleri vardır. Yani bir insana ahlaklı, güzel insan diyebilmek için 4 tane özellik vardı. Hı hı. Ve bunları bozan halleri incelemiştik. 4 özellik, bir insanın bir başkasına sert davranmaması, haşin olmaması, başkasının kendine yaptığı davranışları kaba karşılamaması, güler yüzlü olması, tatlı dilli olması, hı hı, kötü sözlü olmaması gibi. Ama bu 4 güzel ahlakı işareti bozan haller vardı. Onu niye saydı İmam Maverdi? Bizde, kendimizde de böyle bir hal olabilir. Dikkat etmemiz lazım. Veya karşıda böyle bir hal varsa geçici olabilir. Veya onu uyarabiliriz. Bak, senin şu halinden dolayı senin güzel ahlakın bozuldu. Daha dikkat et. Hı hı. Sen geçmişte daha iyiydin filan diye hatırlatmakta fayda var. Çünkü insan unutuyor yani. Haşin davrana davrana, sert davrana davrana, sertlik mizaç haline geliyor. Zannediyor ki o benim mizacım. Halbuki o kendi davranışları kendine hal olunca böyle oluyor. Bununla ilgili İmam Maverdi 7 madde saydı. Bir de son 8. maddeyi ilave etti. Onları böyle kısaca sayacak olursak. Birincisi, idarecilik insanın güzel ahlakını bozabilir.
Evet.
İkincisi, idareden alınmak, görevden alınmak bozabilir. Fakirlik, aşırı fakirlik bozabilir. Zenginlik bozabilir. Dördüncüsü. Beşincisi, insanın içindeki bir dert varsa, o, hı hı, derdi çözmediği sürece güzel ahlakı bozulabilir. Altıncısı, geçmeyen bir hastalık, müzmin, kronik bir hastalığı vardır. O hastalığı insan kafaya takar. O hastalık geldiği zaman o insan o güzel ahlakını sergileyemez. Mazur görmek gerekiyor. Hı. Altıncısı o. Yedincisi de yaşlılık hali insanın güzel ahlakını bozabilir. Tahammülü azalıyor. Yaşlı insanların tahammülü azalıyor. Onun için mesela çok yaşlı insan, özellikle 75 yaşından yukarı insanların yanlarına misafirliğe gidildiği zaman çok fazla kalınmamalı. Çoluk çocuk gidildiği zaman dikkat edilmeli. Çünkü onun çoluğun çocuğun yani oraya gitmesinden mutluluk duyuyor ama yaşlı insanlar.
Çabuk bıkıyorlar.
Çabuk bıkıyorlar. Niye? Çünkü o kendi kurduğu bir sistem var. Hı-hı. Mesela kiminin cemaatle namazı var, tesbihatı var, Kur'an okuması var veya gündelik hayatta yaptığı egzersizleri var. Hı-hı. Onlar alt üst oluyor.
Yani evinin düzeni var.
O evin düzeni, evet, daha önce onlara tahammül ederken artık tahammül edemez hale geliyor. Sık gidip az durmak lazım. Hani sık sık, sık gidip az durmak lazım. Belki de bir selam vermek, hal hatır sormak, ondan sonra tatlılıkla ayrılmak gerekiyor. Uzun kalıp böyle onların tahammülünü zorlamamak gerekiyor. O zorladığımız zaman da onlardaki o güzel ahlak hali bozulabilir. Hmm. Bilelim ki o güzel ahlak halinin bozulması güzel ahlak sahibi olmadığına işaret değil. Tam tersi, yaşlılıktan kaynaklanıyor yani. Hmm. O yüzden yaşlıların üzerine gitmemek gerekiyor. Kronik hastaların üzerine gitmememiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Bir derdi olan adamın üzerine o alerjisi olmuş. Mesela bazı insanlar bir şekilde evlilik yapamamış. Geç kalmış veya. Hı hı. Yani ne zaman evleneceksin? Ne oldu filan? Veya sürekli bazıları kilo vermeye çalışıyor. Lazım. Kaç kilo oldu? Düşürdün mü düşürdün? Ya adam zaten onu dert etmiş yani.
Evet.
Kilonun zaman halini dert etmiş adam yani. Sıkıştırma adamı. Veya bir imtihana girmiş. İşte KPSS'ye hazırlanıyor. Ne oldu? Kaç puan aldın? Veya matematiği zayıf, Türkçesi zayıf. Yapamıyor. Yani adam onu bir kafasına takmış yani. Sen de gidip üstüne gidiyorsun yani. Burada o adam güzel ahlaklı bile olsa o güzel ahlakı bozulabilir. Üstüne gitmemek gerekiyor yani.
Burada aslında parantez arasında bir iletişim dersi vermiş oldunuz.
Tamam. Evet.
Yani muhatabı tanıyarak ona yaklaşmak, tabii, muhatabın gündemini bilerek ona iletişim kurmak onunla. Bu çok önemli.
Çok
bu güzel. Da daha önce bahsettiğimiz konuların kapısını aralıyor tekrar hocam.
Evet.
Biz ülfeti bu manada çok iyi benimsememiz gerekiyor. Yani akrabalarımızın, tanıdıklarımızın,
tanımamız lazım.
Çevremizdeki insanların gündemi nedir?
Tabii.
Derdi var mı? İşte bir yarası var mı? Tabii. Bir kara kutusu var mı kendinde? Tabii. İçinde neler yaşıyor? Hangi fırtınalar kopuyor? Tabii. Bunları hep takip etmek lazım bir Müslüman olarak.
Hakikaten
bir
öyle.
Ülfet ehlinin avcısı olarak, bir ülfet ehlinin
olmak istiyorsak
böyle olmak lazım demiş oluyoruz parantez arasında.
Gerçekten Sami Hocam, yani burada en önemlisi herkese standart nasihat etmemek lazım.
Evet.
Ve herkese her zaman aynı nasihat etmemek lazım.
Hmm.
Bugün bu hale buna ihtiyacı vardır. Veya herkese her şeyi sormamak lazım ya. Yani bazı yerlere tecavül etmek lazım yani. Adam zaten kendine dert ediniyor bunlar ya. Tam böyle yaraya tuz basar gibi. Yani bir inadını yapar gibi adamın, mesela adam yeni görevden alınmış belli ki yani. Uzaklaştırılmış. Belki onun hayrında bir şey ama onun daha sıcaklığında hala o günleri anıyor.
Hı-hı.
Yani ne oldu, sen aslında hakkın da orası bilmem ne, veriyor gazı adam. Ondan sonra adamın ahlakı gidiyor.
Nefis gidiyor derdi.
Nefis gidiyor. Veya idareci olmuş yeni adam, sıcak, hı-hı, sıcak. Ya sen şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın filan. Geçen yeni bir idareci olmuş arkadaş geldi. İdareci olmadan önce bunun şey yaptım. Yani nasihat olarak yani biraz içindeki yani aidiyet, sahiplenme duygusu ortaya çıksın dedim yani böyle.
Hı-hı.
Mütesahil olma öyle, yumuşak çok davranma dedim. İdareci olduktan sonra geldi, dün görüştük. Şimdi dedim Osman Gazi'ye dedim Edeb Hazretleri'nin nasihatını oku dedim yani.
Eyvallah.
Bundan sonra kırmak bize, efendim toplamak sana.
Eyvallah.
Yani öfke bize, affetmek sana filan, eyvallah, gibi onu oku dedim. Adamın yerine göre yani, tamam mı? İdarecilik sıcağı, hmm, sıcağına adam idareci olmuş, gitme üstüne. Adam mesela zengin adam. Adam üstüne, zenginlikten dolayı da onu, zenginliği tam hazmedememiş. Veya fakirliği hazmedememiş, fakir düşmüş. Hmm. Yani bu 7 hali saydık. 8. olarak da diyor ki İmam Maverdi, bu da bunlara ilave olarak diyor, İnsanın ahlakını bozan el buğzu ellezî tenfuru minhun nefs. Yani insanın birisinden tiksinmesi,
hı hı,
nefret etmesi, görünce alerji kapması, tabiri caizse gıcık kapması böyle, bir elinde değil. Şeytan o adamı görünce veya o insanın o halini görünce bir oradan bir alerji kapıyor.
Evet.
Nefis yani. Şeytan dürtüyor. Nefis de oradan. İnsan nefsinin hoşlanmadığı şey. Yani bu da insanın ahlakını bozar diyor. Normal iyiyken diyor, iyisin. Ama böyle o adamı gördüğün zaman veya o hali gördüğün zaman bir tiksinti meydana gelir insanda diyor. فَتُحْتِثُ نُفُورًا عَلَى الْمَبْغُوسِ فَيَعُولُ اِلَى سُعُ خُلْغٍ يُخِسُّهُ دُونَ غَيْرِهِ. Yani diyor ki bu ortaya çıkan, efendim, sevmediği bir şeye duyduğu nefret, bu başkalarına değil sadece kendisine mahsus bir kötü ahlak ile ilgilidir.
Hı hı.
Kendine mahsustur. Kötü ahlak ile bir sebeple meydana geldiğine göre diyor ki فَاِذَا كَانَ سُوُ الْخُلْقُ حَادِسًا بِسَبَبٍ, onun giderilmesi de o sebebin yok olmasının, zıttının yapılmasına bağlıdır. كَانَ زَوَالُهُ مَقْرُونًا بِزَوَالِهِ ثُمَّ بِزِّتْ. Yani bu nefret bana, bu adama karşı, bu şahsa karşı, evet, bu olaya karşı, bu vakfa karşı, bu derneğe karşı, bu devlete karşı, şu insana karşı, ne bileyim aklına ne geliyorsa, bu nefret bana nereden geldi? Daha önce yoktu.
Hı hı.
Ha, şundan dolayı geldi. Öyleyse ben bunu gidermeye çalışayım diye üzerine giderse toparlayabilir. Şöyle mesela diyelim, ikimiz nizalaştık diyelim Sami'ciğim.
Hı hı.
Benim burada haksızım ama haklılık payım efendim %40. Seninki %60. Tamam mı? Ben kendimi %40 ama şeytan onu %51'e getirinceye kadar uğraşır.
Hı hı.
%51 oldu mu seni kendi haline bırakır artık. Kendini tamamen haklı görürsün. Karşı tarafı düşünmezsin. O zaman tiksinti meydana gelir. Veya sevmediğin bir hal vardır. Yani o sevmediğin halin giderilmesi gerekiyor. Yani kendi kendine bir şey düzelmez. Bunu özellikle bunu belirtmek istiyorum. Üzerine gitmek gerekiyor. Kendi kendine hiç düzelmez yani. Biz bunun üzerine gitmemiz lazım ki ahlakımızı bozan şeyi bulunca o ahlakımız bozulmasın. Hı. Veya dostumuzun, kardeşimizin, arkadaşımızın, mümin kardeşimizin ahlakını bozan o şey neyse, ya bak ben bizdeki bir şeyden dolayı o adamın ahlakı bozuluyor. Ya bunu düzeltelim. Adam alerji mesela diyor. Dün mesela biri çağırdı. Gerçekten hani belki uzun saç sünnet şeye kadar. Yani kulak memesine kadar.
Hı hı.
Ama bayağı bir uzun bir saç yani. Dedi ki yani ben bu arkadaşı dedi yani kadın zannettim dedi yani. Muamele olarak da kadınlarla erkeklerle ne işi var falan diye rahatsızlığını belirtti. Ona karşı bir alerjisi var. Çünkü o oradan bir işaret veriyor. Diyor ki ben yani sünneti de dinlemiyorum. Efendim toplumun değerlerini dinlemiyorum.
Aşırıya kaçırıyorum.
İstediğim saçı koyarım. İstediğim şey. Ya düzeltelim nedir yani bu? Farz mı vacip mi yani nedir bu? Sünnet değil hatta mekruh bir şey yapıyorsun yani. Mekruh bir şey başkasının tiksintine sebep oluyor. Veya sen o adamın yaptığı bu hali görüyorsun. Diyorsun ki ya şimdilik ben bunu idare edeyim yani. Belki düzelir anlar diye kendi kendini telkin etmen lazım. Yani nefret edilen şey giderildiği zaman nefret de gider diyor.
Hı hı.
Onun için nefret edilen şeyi gidermeye bakmak lazım. Ya oraya bakış açımızı gidereceğiz veya onu gidereceğiz. Ki çünkü esas olan Sami'cim bu 8 maddeyi saydık. Güzel ahlakımızı formda tutmak.
Hı hı.
O hal üzere yaşamak, o hal üzere ölmeye çalışmak yani. Güzel ahlakımız bozulduğu zaman hı hı. kulluğumuz bozuluyor.
Eyvallah.
Mesele bu. Yani mesele hı hı. güzel ahlakımızı formda tutmak diyebiliriz yani.
Hocam tam bununla alakalı az önce aklıma gelmişti. Arayı bölmek istemedim. Hayaya geçmeden önce aslında biraz da bağlayıcı bir soru olabilir mi bilmiyorum. Şimdi hal geçişlerinden bahsettik az önce. İşte biri çok fakirken bir anda zengin oluverdi.
Evet.
Veya normal bir memurken işte bir anda
idareci
oldu. Bütün her şey emrine verildi. Arabası oldu, işte makamı oldu,
şoförü
oldu,
karar yetkisi oldu
vesaire. Veya tam tersini düşünelim. Her şey ayağının altında bir anda işte tenzili rütbe yapıldı. Veya çok fakir oldu hemen bir anda.
Tabii.
Bu tür hal değişlerinde, geçişlerinde güzel ahlakı koruma anlamında tabii ki genel anlamda madde madde anlattık ama tam konunun sonunda biraz da o haya duygusunu koruyabilecek, o hayayı muhafaza edebilecek ve güzel ahlakı koruyacak bir formül nedir desem ne dersiniz?
Yani en önemlisi insan bir kere içtimai bir varlıktır. Toplumsal, sosyal hı hı. bir varlıktır. Yalnız değildir insan yani. İnsanı çok güzel dostları edinmek gerekiyor zamanında.
Hı.
Hani siz zaman zaman söylüyorsunuz ya burada dost biriktirmek diye bir şey.
Eyvallah. Yani.
Güzel dostlar edinmek lazım. Salih dostlar edinmek lazım.
Hmm.
Salih dostlarla hemhal olmak lazım. Yani bu ahlaki noktamızı hı hı. güzelleştiren en güzel yani bozmayan, koruyan şey bizi Allah için seven, bizim de Allah için sevdiğimiz dostlarımız olursa madde hı hı. bir. Bu bir kere en önemli bir çözücü olay.
Yani o hal geçişlerindeki sarsılmamızı engellerler.
Engeller.
Nasihat verirler, yönlendirirler.
Veya dinlerler seni. Yani hı. anlatırlar. Senin yanında olurlar. Dedim hı hı. ya geçenlerde bir Türkiye Cumhuriyeti önemli noktalarından birisinden görevden alınan bir hocamıza, başka hocamız diyor ki artık benim görevim diyor burada. Efendim gidip onun odasında oturmak, en az 2 ay oturacağım diyor. 2-3 ay oturacağım. Her defasında sabahleyin artık sen falan başkan değilsin diyeceğim.
Hmm.
Sen normalsin. Yani indi haberin olsun. Onu telkin edeceğim diyor. İnsan
hmm.
telkin edecek diyor. Çünkü emrinde diyor yüzlerce insan vardı diyor.
Evet.
Bir yerde tek başına düştü. Bu adam böyle bir dost ne kadar güzel mesela. Yine başka bir genç yaşta burada tabii anekdot olabilir. Musa Efendi Hazretleri, Musa Topbaş Efendi bir yakınının genç yaşta oğlu vefat ediyor. Çok hı hı. acı bir şey yani. Acı bir dert yani bu. Yani onu çözmek çok zor. Hı. Yani yanlış olmasın bir hafta veya bir ay onların evine taşınıyor. Orada yatıp kalkıyor.
Ha.
Onlarla hemhal oluyor. Onlarla yiyip onlarla içiyor. Ki onları normalleştirmeye çalışıyor. Çünkü genç yaşta bir genç ölümüyle karşılaşmış bir insan potansiyel olarak
isyana
gidebilir.
Gidebilir.
Yine deprem zamanında çok karşılaştık yani. Bütün ailesini kaybetmiş. Orada yapacak bir şey yok. Çok da konuşmamak da lazım. Sevdiğini hissettirmek. Hatta yani kucaklamak. Ne bileyim bazı böyle dolaylı onlarla beraber olmak, dolaylı evet. konuşmak. Yani birinci madde iyi bir hı, dosta evet. ihtiyaç var yani.
O deprem döneminde sizinle yaptığımız programlarda, özel söyleşilerde siz oradaki kardeşlerimizi bağrına hiçbir şey söylemeden bağrımıza basmalıyız demiştiniz.
Evet,
ne yapmalıyız diye sormuştum.
Evet.
Bağrımıza basacağız, onları kucaklayacağız. Nasihat vesaire hiçbir şey gerek yok.
Onların yaslanacağı bir yani omuz olacağız. Omuzumuzu yaslanıp ağlayacaklar ki hakikaten eyvallah. öyle yaptık yani. Omuzumuzu yaslandılar, ağladılar, ağladılar, ağladılar, eyvallah. Kalktılar. Omuzumuzu yaslandılar, o şekilde Başka konuşacak bir şey, lafın bittiği yer yani.
Eyvallah.
Orada işte sarıp sarmalayacak insanın dosta
i̇şte
ihtiyacı var.
Dost dediğimiz bu. Yani bu, bundan bahsediyorum.
İkinci dost da o kendimizi toparlayıp asıl dost olan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmak. Mescitlere gitmek. Özellikle bazı her bölgede manevi mescitler var Sami'cim. Yani türbelerin olduğu mescitler var. Mesela insan Konya'ya gitse Şems var, Mevlana var, Kapı Camisi var. İşte İstanbul'da Anadolu yakasında işte Azim Mevcudayi Hazretleri var. İşte benzer şey
daha Eyüp Sultan var. Yahya Efendi var.
Evet. İşte oralara gidip veya mescitlerde o türbelerin yanlarında manevi merkezlerde tekke zaviyeler, şimdi tekke zaviye resmi olarak açık değil ama salihlerin sohbetleri. Oralara gidip böyle gerekirse bir gusül abdesti alıp yeniden Allah'a yönelmek. Yani o demler aslında insanın Allah'a en yakın demleri. Hayatının hani diyor ya kriz anı aslında en fırsatların olduğu anlardır. Zaman zaman mesela biz onları söylüyoruz. Bir kardeşimiz işsiz kalmış. Geldi. İşsiz. Çok önemli bir iş var. Mesela bugünkü asgari ücretin belki 5 katından fazla maaş. Teknik bir kardeşimiz. İşsiz kalmış. Yani yanımıza geldi tabii. Onlara daha özel davranmak gerekiyor yani. Dedim bak şu anda hayatında belki hiç bir daha yakalamayacağın fırsatlar var. Nasıl hocam dedi yani ben işsiz kaldım dedi. Olur mu dedim yani. Allah'a en yakın olduğun şu anda.
Allah gönlü kırıklarla birlikte.
Gönlü kırık ve Allah'a en yakın olduğun an evet. Sakın dedim bu fırsatları kaçırıp da namazlarını böyle dikkatsiz olma. Namazlarına, ibadetlerine.
Evet.
Allah çünkü rızık insana aşıktır. İnsana gelecektir yani. Mevlana öyle diyor. Rızkı diyor insana aşıktır diyor. Rızkı Allah rızıksız bırakmaz. Eyvallah. Ama sen bu hazır fırsat bu fırsat bunları iyi değerlendir. Yani insanın gönlü kırık olduğu anlar aslında Cenab-ı Hakk'a yakın olduğu
evet.
anlardır. O anlarda da ikinci olarak yani birinci dost salih insanlara oturup kalkmak. İkincisi duaya, ibadete devam etmek. Üçüncüsü de peygamberlerin ve peygamberimizin kıssalarını, hak dostlarının kıssalarını okumak. Özellikle mahzun durumlarda Yusuf kıssası çok iyi gelir Sami'cim.
Evet.
Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını, peygamberimizin yetimlikten devlet başkanlığına çıkışını, ne badireler atlattığını, işte kız, her şey peygamberimizin başına gelmiş yani. 6 çocuğunu hayatındayken kaybetmiş. Efendim hanımını kaybetmiş. Yani savaşlar var, yalnız kalmış. En yakın şehitleri, en yakın arkadaşları şehit olmuş. Yani bir dünya Resulullah Efendimiz'in hayatında kıssalar var. Bu dönemde kıssa okumak veya dinlemek. Kıssa anlatan birine şunu bana bir anlat demek. Yani çünkü peygamberleri teselli eden de kıssalar oluyor yani. Cenab-ı Hak peygamberlerin hayatını peygamberimize anlatıyor ki onu teselli ediyor. İnsan teselliye ihtiyacı olduğu dönemde zenginlikken de mesela şımarmaması için o zaman da Süleyman Aleyhisselam okuyacak.
Eyvallah.
Yani Süleyman Aleyhisselam'ın hayatını okuyacak. Yine Resulullah Efendimiz de potansiyel zengin olabilecekken fakirliği tercih etmiş. Ganimetler mesela özellikle Huneyn gazasına verdiği şeyler. Sen kaç istiyorsun? 1000 tane koyun al. 10.000 tane keçi sana al. Bir, diyor ki bu adam diyor ancak peygamber olabilirdi. Mal için yapmamış bu işi diyor. İslam'a giriyor bir tane gayrimüslim yani. Ya ne istersek biliyor. Bunun diyor derdi diyor para değil. Mal değil yani. Savaşı kazandı ama hiç ganimete baktığı yok bunun diyor. Bunun hedefi bizim İslam'a girmemiz diyor. Mesela Resulullah Efendimiz'i böyle şey yapıyor. Dolayısıyla üçüncü olarak da böyle kıssalar okumak ve bir tefekkür dünyasına girmek. Hiçbir zaman pozitif enerjimizi bozmamak. Çünkü hepsi geçici. Unutma ki bunlar hepsi misafirdir. Zenginlik de misafirdir. Dert de misafirdir. Fakirlik de misafirdir. İdarecilik de misafirdir. Bazısı bir sene oturur, bazısı 5 sene oturur. Bunlar gidecek yani, geçecek yani. Misafir olduğunu düşünmek lazım. Evet.
Eyvallah. Allah razı olsun.
Toparlamış olduk.
Yani biz belki sadece düşüşlere örnek verdik ama
zenginliktir.
Yani tabii. Yükselişlerde de bir anda zengin olursun, idareci olursun, eline imkanlar geçer.
Çok sağlıklı.
O zaman yine dostlarla buluşmak önemli.
Tabii.
Yine Allah'a dayanıp işte bazı adresler verdiniz.
Tabii.
İşte Hazreti Hüdayi'nin türbesine gidip Yahya Efendi'ye, Eyüp Sultan'a gidip
oralardaki...
o Allah dostlarını vesile kılarak şükür
O vesile, o civarlardaki camilerde maneviyat var. Mesela
eyvallah.
Şimdi Ravza-i Mudahara'da kılınan namazla sıradan mescide kılınan namaz bir olur mu?
Eyvallah.
Kabe'de olmaz. Kılınan namazla bir olur mu? Bir Kabe'ye gidip yani biraz daha manevi atmosferlerin olduğu mescitlere gidip oralarda
Yani normal evde de mesela olabilir ama insan bazen biraz daha fizik olarak bir atmosfer arıyor yani o dönemde. Eyvallah. Gidilmek lazım yani.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Biz teşekkür ederiz.
Allah razı olsun. Haya ile alakalı bir giriş yapabiliriz. Sonrasında dostlardan müsaade isteyelim. Birkaç dakikamız daha var.
İmam Maverdi Hazretleri 3. fasılda ahlakla ilgili biliyorsun edeb-i nefs bölümündeyiz. Fasıl fasıl devam ediyor. 3. fasılda efendim hayaya geldi. Haya konusunu bize anlatacak inşallah. Çünkü haya şeyin temeli. Yani en temel İslam ahlakının en temellerinden birisi. Hakikaten haya teorisi falan diye geçenlerde Mehmet Hoca, Mehmet Görmez Hoca da böyle bir şeyler yazdı ama asıl buralarda klasik kitaplarda hayaya nasıl bakılıyor? Bir onu inceleyelim inşallah. Teberrük olsun diye bir orijinalini okuyalım. İ'lem ennel hayra ve şerra me'alin kâminetun tuğrafı bis semâetin değerle. Yani hayır ve şerrin gizli manaları vardır. Bu manalar kendilerini ifade eden bir takım alametlerle bilinir. Mesela bir adamın hayırlı olması, şerli olması hayrın da bir alameti vardır. Değil mi? Sinyali vardır. Şerrin de bir sinyali vardır. Yani sana bir sinyal verir ki bu işte kırmızı mı yandı, yeşil mi yandı yani. Değil mi? Şimdi kırmızı daha çok olumsuzluğu temsil ediyor. Yeşil de efendim ne yapıyor? Olumluluğu temsil ediyor. Sarı mı yandı? Hepsi sinyal bunların yani.
İşte rüyalar da ona göre değerlendirilir ya. Tabii. Hocam. Ne renk gördün rüyanda?
Renklere göre
ağırlık
sinyaller.
Neydi? Evet.
Diyor ki, Arap atasözü diyor ki, yuhbiru an meçhulihi miratuhu. Onun meçhulünü aynası haber verir. Yani sen şimdi aynaya bakmadığın zaman yani bir şey aynaya tutmadığın zaman, mesela röntgene girmediğin zaman, tomografi çektirmediğin zaman bilebilir misin ne olduğunu? Şimdi doktorlar ne yapıyorlar? Şu aynaya bir bakalım diyorlar. Ayna nedir? İşte röntgendir. Ayna nedir? Tomografidir. Değil mi? MR cihazına sokuyorlar. Detaylı bir şekilde senin bir aynana bakıyorlar ki o zaman meçhulünü ayna haber verir. Nasıl ki insanın fiziki meçhulünü bunlar haber verirse insanın ahlaki meçhulünü de aynası haber verir.
Evet.
Pekala. Nedir yani bu? Selim İbni Amr şöyle demiştir. O da لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَ عَنْ خَلَائِقِهِ فِي وَجْهِهِ شَاهِدٌ مِنَ الْخَيْرِ اَوْ مَنِ الْخَيْرِ. Yani kişinin ahlakını sorma diyor. Araştırmana gerek yok.
Gözlemle.
Yüzüne bak diyor. Yüzünde onun diyor hayır alametlerini görürsün diyor. Şahitlik edecek kadar bir insanın yüzünde bir hayır alameti vardır diyor. Tabii bu şair olduğu için insanın şerrine bakmıyor da hayrını arıyor. Hayrın alameti vardır. Nedir o? Hayrın alameti. Onu da şimdi İmam Maverdi söyleyecek. İstersen orayı söyleyelim, bitirelim.
Ondan yani. Müsaade isteyelim. Evet hocam.
Fesimetul hayri, fesime göstergesi, hayrın delaleti, vücuttaki hayrın, yüzdeki hayrın göstergesi nedir? Edda'atu vel haya'u. Utanma duygusu ve sükunet. Teennili bir adamsa böyle, sakin. Böyle gözleri vel fecir okumuyorsa... Tamam mı? Sakin birisi ise bir de utanma böyle bakınca adamın yüzü kızarıyorsa zaten tam hayalı bir adam yani. İkisidir. Pekala. Ve simetü şerri el-kihatu vel-bezâ'u. Şerrin alameti nedir? Kötülüğün alameti nedir? Onu da söylüyor. El-kihatu demek edepsizlik, arsızlık. Burada hayasızlık demiş ama kitabımız. Utanmazlık yani. Utanma duygusu yoksa bir adamda o şer alametidir. Dikkat edeceksin yani. O başka şeyler de arkasından gelir. Utanmaz, arsız birisi ise o şer alametidir. Utanmazlık. Başka vel bezâ'u ağzından çirkin söz çıkar insanın yani. Af bir lağım gibi yani. Tamam mı? Yani değil, bu lağımdan bugün böyle belki bir kokusu gelir ama devamında gelir. Dikkat edeceksin yani. Bir adamın ağzından kendimize dikkat edeceğiz daha doğrusu. Ağzımızdan kötü söz çıkmaya başlayınca edepsiz oluyoruz demektir. Arsız konuşmaya başlayınca edepsiz oluyor ama evet. Bir sükunet veya efendim bir utanma duygusu varsa o da odur diyor.
Evet. Hocam şu soruyla müsaade istesek. Şimdi bu günümüzde kapitalist sistemin bize dayattığı bir ifade var. Özgüven. Bu özgüven meselesiyle haya noktasındaki sınır ne olacak? Onu önümüzdeki hafta konuşsak tamam, dediniz şimdi. Ya. Utanma yoksa. Şimdi bazısı Ya utanma ya, özgüven sahibi ol. Tabii. İşte birçok sözüm ona, sözüm meclisten dışarı şeyler. İşte böyle hayata dair tecrübelerini sunan kişiler, işte özgüven sahibi olun, utanmayın, çekinmeyin gibi ifadelerle insanın fıtratını bozan, dengesini bozan bir takım şeyler, böyle ipuçları verdiklerini zannediyorlar ama insanın ayarlarını bozuyorlar insanların.
Yani şımarlıkla özgüven arasındaki ayar yani, nasıl olacak?
Evet, onu bir konuşsak hocam. Yani
zaten o haya konusuna gelince onları bir öyle giriş yapalım inşallah.
Öyle giriş yapalım hocam inşallah. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Allah razı olsun.
Teşekkür ederiz.
Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Tefekkür Ufku programında Hidayet Erdoğan hocamla birlikte haya konusunu konuşmaya başladık. Güzel ahlakı bitiren unsurun sonuncusunu konuşmuştuk. Buradan devam edeceğiz haftaya. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun efendim.